Ayrım 35 ve İhtilal, Altan Öymen, sayfa 387. Macar isyanı veya ihtilali. Ben Kiel'deki o uluslararası yurtta kaldığım ilk günlerde dünyada çok büyük iki olay oldu. Biri Macar isyanıydı, öteki Süveyş'e, İsrail ile İngiltere ve Fransa'nın ortak saldırısı. İkisini de orada televizyondan izledim. İçimden şu duygunun geçtiğini itiraf etmeliyim. Tercümana Cihat Bey aracılığıyla istifa mektubunu göndermeseydim, Almanya'dan Macaristan'a geçmeyi deneyebilirdim. Çünkü televizyon haberlerinden şu anlaşılıyordu. Macaristan'daki olayların ilk döneminde batıdaki gazeteciler Macaristan'ın batı sınırlarından içeri girebiliyorlardı. Ben de yazı işleri müdürü Tevfik Erol'a telefonla ulaşıp oraya gitmemi önerebilirdim. Öneriyi mutlaka kabul ederdi. Ayrıca sonradan öğrenecektim. O ilk dönemde Türkiye'den hareket ederek Macaristan'a gitmeyi başarabilen bir tek gazeteci varmış. O zamanki Havadis gazetesinden İlhan Bardakçı, Murat Bardakçı'nın rahmetli babası. Öteki gazeteler onu başaramamışlardı. Almanya'nın tek kanallı televizyonundan yayınlanan Macaristan haberlerinin çoğu Macaristan'a batıdan geçebilen televizyoncular tarafından çekilmişti. İlk günlerdeki sahneler ihtilalcilerin duruma hakim oldukları yolundaydı. Bizim yurtta kalanların büyük kısmı o sahneleri coşkuyla izliyorlardı. O filmlerde bazen sadece güvenlik güçlerinin direnişçilere ateş açmaları değil, direnişçilerin güvenlik güçlerine karşı şiddet hareketleri de yer alıyordu. İki taraf da zaman zaman çok acımasız olabiliyordu. Bu örneklerden biri o günlerin ünlü bir kurşuna dizme sahnesidir. O haftanın gazetelerinde, dergilerinde de yayınlandı. Macaristan'daki isyanın nedenleri arasında Sovyetlerle işbirliği yapan Macar güvenlik örgütü mensuplarının siyasi olayların zanlılarına yaptıkları işkenceler ve yargısız infazlar da vardı. 1956'nın Ekim ayındaki olaylar başladıktan sonra o örgütten ekipler göstericilere ateş açarak çok sayıda ölüme neden olmuşlardı. İsyancılar da daha sonraki bir aşamada o güvenlik örgütünün bir kısım mensuplarını ellerine geçirmişlerdi. Onları sokak ortasında herkesin gözü önünde hedef gözeterek öldürmüşlerdi. Bu olay sahne sahne fotoğraflanmıştı. Ve şunu göstermişti, bu gibi toplumsal ve silahlı olaylarda şiddete karşı gösterilen şiddetin boyutları da çok yüksek oluyor. Hatta bazen intikam duygularının harekete geçmesiyle daha da acımasız olabiliyor. Her şey bir öğrenci yürüyüşüyle başlamıştı. Macaristan olaylarının gelişmesini kısaca hatırlayalım. Sovyetlerin diktası altındaki Doğu bloku ülkelerindeki reform istekleri Stalin'in ölümünden sonra Rusya'da da kendini göstermeye başlamıştı. Bu gelişme Polonya ve Macaristan başta olmak üzere Doğu ülkelerinin bazılarını teşvik etmişti. Hele Kuruşçev'in bu bölümde de değindiğimiz ünlü 20. Kongre konuşmasında Stalin'i ağır şekilde suçlamasından sonra o istekler daha cesur olarak vurgulanıyordu. Macaristan'ın o sıradaki komünist politikacılar arasında da o istekleri dile getirenler vardı. Ama o konuda asıl hareketli kesim başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençlik kesimiydi. 23 Ekim günü Budapeşte reform isteklerinin dile getirildiği büyük bir öğrenci yürüyüşüne sahne oldu. Öğrencilere halkın başka kesimlerinden katılanlar oldu. Toplananların sayısı hızla arttı ve akşam saatlerinde 250 bine ulaştı. Öğrenciler parlamento binası önüne de yöneldiler. Atılan sloganlar Stalin rejiminden arta kalan kadroların yönetimden uzaklaştırılması ve yerlerine reformcuların gelmesi taleplerini içeriyordu. Bu taleplere karşı Macar Komünist Partisi yönetiminin tepkisi güvenlik güçlerine ateş açtırmak oldu. Açılan ateş sonunda çok sayıda genç öldü. Bu ateş üniversitelilerin gösterisini barışçı bir hareket olmaktan çıkardı. Onlar da ateşe önce taş atarak karşılık verdiler, sonra Molotov kokteyli uygulamasına başladılar. Molotov kokteylinin adının dünya ölçüsünde yaygınlaşması ve nasıl yapıldığının öğrenilmesi o Macaristan olayları sırasındadır. Güvenlik güçlerinin ateşi tekrar tekrar başlayınca gençlerin arasından da silah kullanmaya başlayanlar çıktı. Bunun sonucunda biraz önce değindiğim olaylar hızla tırmandı. Güvenlik güçlerinden de insanlar öldürüldü. Yeni liderler İmre Nagy ve Janosch Kadar. 26 Ekim günü Macar Komünist Partisi'nde olayların önünü almak için bir yönetim değişikliği yapıldı. Başbakanlığa reformcu bir politikacı olarak bilinen, daha önce o yüzden partiden çıkarılmış, sonra tekrar partiye girmiş olan İmre Nagy getirildi. Komünist Parti'nin sekreteri de değişti. Eski bir Stalinist olarak tanınan Erno Gero'nun yerine ılımlı reformcu olarak bilinen Janos Kadar geldi. Başbakan İmre Nagy hükümetini kurdu. Reform programını arka arkaya yaptığı açıklamalarla ilan etmeye başladı. Ülkenin yerel yönetimlerinde aynı yönde değişiklikler yapıldı. O arada Sovyetlerin Budapeşte'de konuşlanmış bulunan tank birlikleri şehrin dışına çıktı. Budapeşte'deki reformcular rahatladı. Bunlar bizim Birleşmiş Milletler'e benzeyen öğrenci yurdundaki televizyon başındaki gruplar tarafından da izleniyordu. Büyük çoğunluk bu gelişmeden çok memnundu. Aralarında komünistler de vardı ama onlar da reformcu komünistlerdi. Kendi deyimleriyle Macar reformcularını destekliyorlardı. Macaristan'daki hareket için kullanılan deyimler değişikti. Direnişçiler, isyancılar, ihtilalciler, reformcular. Ama bizim yurt mensupları arasında bu deyimlerin hepsi olumlu anlamlarıyla kullanılıyordu. Sadece bizim yurttakiler arasında değil, Batı Almanya kamuoyunun geniş kesimlerinde de. Batı Almanya'da dahil Avrupa'nın Batı blokundaki ülkelerin çoğunda Macar ihtilalcilerini destekleyen mitingler yapılıyordu. Bizim televizyon, yani bizim izlediğimiz Alman televizyonu o gösterilerden görüntüler yayınlıyordu. Dünyayı sarsan yeni olay, Mısır'a üçlü saldırı. Derken birdenbire başka bir şey oldu. Dünyanın başka bir yerinde, dünyanın her yerini sarsan yeni bir olay patlak verdi. Bu 29 Ekim günü sabahı İsrail'in Mısır'a karşı beklenmedik ama çok iyi hazırlanmış bir saldırı hareketi başlatmasıydı. İsrail kuvvetleri bir yıldırım harekatıyla Mısır sınırını çeşitli yerlerinden aşmışlardı. Hava kuvvetleri Mısır Hava Kuvvetleri'ne konuşlandığı yerlerde bombalamışlardı. Harekat karada ve havada hızla devam ediyordu. İsrail hükümetinin açıklaması Mısır'dan İsrail'e sınır ihlalleri yapıldığına dair dayanaksız iddialardan oluşuyordu. Harekat Mısır'ı hazırlıksız yakalamıştı. Gerçi Mısır kuvvetleri birkaç noktada karşı harekete geçmişlerdi ama İsraillilerin duruma hakim olmaya devam ettikleri anlaşılıyordu. Ancak iş bununla da kalmadı. İsrail'in harekatının hemen arkasından İngiltere ve Fransa, Süveyş kanalı üzerinde hakları olduğu iddiasıyla gerek Mısır'a gerek İsrail'e 12 saatlik bir ultimatum verdi. Mısır ve İsrail arasındaki savaş hareketleri sona ermezse 12 saat sonra iki ülkenin hava kuvvetleri duruma müdahale edeceklerdi. Bu dünya kamuoyuna karşı çok açık bir aldatmacaydı. Gerçek belliydi. İngiltere ve Fransa İsrail'le anlaşmışlardı. Macaristan olayları sırasında Sovyetler Birliği'nin sıkışık durumda olduğu ve fazla sesini çıkaramayacağı hesabıyla Süveyş kanalına el koyacaklardı. Harekata İsrail başlayacak, İngiltere ve Fransa da güya iki devlet arasındaki savaşı önlemek ve Süveyş'le ilgili haklarını korumak için harekete geçeceklerdi. Nasır'ın millileştirdiği Süveyş kanalını yeniden uluslararası bir idare altına sokacaklardı. Fakat İngiltere ve Fransa'nın bu hesabı çarşıya uymadı. Olaya Sovyetler Birliği'nden daha etkili bir şekilde ABD de karşı çıktı. Bu ABD'ye göre bir yandan Orta Doğu'yu karıştıracak, bir yandan da reformcu Macarların durumunu güçleştirecek bir maceraydı. O sırada zaten yeni başkanlık seçimi arifesinde bulunan Eisenhower yönetimi İngiliz-Fransız-İsrail komplosunu çok açık bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles derhal bir ateşkes ilan edilmesini ve savaşın durdurulmasını talep etti. Aksi takdirde işe ABD'nin müdahale edeceğini ilan etti. Sovyetler Birliği harekatın emperyalizmin yeni bir oyunu olduğunu bildirdi ve Mısır'ı saldırıya karşı koruyacağını ima etti. Bazı Avrupa ülkeleri de İngiltere'ye, Fransa'ya karşı petrol boykotuna gidebileceklerini belirten açıklamalar yaptı. Bir miting ilanı. Biz bunları bizim yurttaki televizyondan ve gazetelerden izlemeye devam ediyorduk. Yurdun hem televizyon seyredilen hem çay kahve içilen çok işlevli salonunun bir köşesinde bir de duvarda asılı bir haberleşme tahtası vardı. Üzeri çuhalıydı. Yurtta kalanlarla ilgili yazılar, ilanlar oraya toplu iğne ile iliştirilirdi. İsteyen okurdu. Bir sabah orada bir miting ilanı gördük. İngiltere ve Fransa'nın İsrail'in arkasına geçerek başlattığı Süveyş Kanalı Harekatı'na karşı Hamburg'da bir miting düzenlenmişti. Herkes oraya davet ediliyordu. Hamburg Kiel'e uzak değil, yolculuk o zamanki trenlerle bile yanlış hatırlamıyorsam bir saatten fazla sürmüyordu. Orhan da dahil bir grup oluşturduk, gittik mitinge katıldık. Hamburg caddelerinde binlerce kişi yürüdük, İngiltere ve Fransa hükümetlerine karşı sloganlar attık. İsrail'e karşı da sloganlar atanlar vardı ama daha azdı. Hitler döneminin Yahudi katliamı suçunun ağırlığı altındaki Almanya'da İsrail'in bir çeşit dokunulmazlığı vardı. İsrail'in saldırganlıklarını ya görmezlikten gelmek veya fazla üzerinde durmadan geçiştirmek hem hükümet politikası hem de kamuoyu alışkanlığı haline gelmişti. Sırça köşkte oturanlar başkasına taş atmamalılar öğüdüne uygun bir tutum vardı yani. Tabii buradaki başka bir gerçeği de göz ardı etmeyelim. İngiliz ve Fransızların işbirliği olmasa İsrail'in Mısır'a karşı o saldırıyı başlatması mümkün değildi. Hatta bu bir İngiliz-Fransız-İsrail işbirliği olmasının da ötesinde İngiliz ve Fransız hükümetlerinin organize edip İsrail'i harekete geçmeye yönelttiği bir hareketti. Asıl sorumlular o iki devletin yöneticileriydi. Atılan sloganların doğrudan doğruya İngiliz ve Fransız hükümetlerini, o arada en fazla İngiltere'nin yeni başbakanı Eden'ı hedef alması biraz da o yüzdendi. 1956'nın Ekim ayının son haftasında dünyayı sarsan iki olayın sonuçları şu oldu. Macaristan ihtilali veya isyanı veya reform girişimi Sovyet tanklarının Budapeşte'ye girip herkese ateş etmesiyle bastırıldı. Direnişçilerin binlercesi öldü, on binlercesi ülkeyi terk etti, Batı ülkelerine sığındı. Başbakan İmre Nagy ile Paul Malater tutuklandı, yargılandı, ikisi de daha sonra idam edileceklerdi. Yönetimi ihtilal döneminde reformcudur diye göreve getirilen ama sonra Sovyet yöneticileriyle anlaşan Janos Kadar üstlendi. Sovyetlerin müdahalesinin hukuki dayanağı zaten Kadar'ın Varşova Paktı üyeleri arasındaki dayanışma ilkelerine göre Sovyetleri olayları bastırmak için yardıma çağırmasıydı. Ve Macaristan yeniden uzunca bir süre için Sovyetler Birliği'nin koruması altında baskıcı bir rejimin idaresi altına girdi. Bu sonucun oluşmasına Mısır'a yaptıkları üçlü baskınla dolaylı da olsa katkıda bulunmuş olan İngiltere ve Fransa amaçlarına varamadılar. Süveyş Mısırların yönetiminde kalmaya devam etti. Sovyetlerin Mısır'daki ve belirli Arap ülkelerindeki etkisi arttı. İngiltere ile Fransa'nın bölgedeki etkisi ise daha zayıfladı. Batı ülkelerinin Orta Doğu'daki ilgi alanlarında İngiltere'nin yerine ABD daha fazla aktif olmaya başladı. Türkiye'ye dönüş. Bana gelince Almanya'da bir süre daha kaldı. Cihat Baba'nın yeni gazete planının gerçekleşmeye başlaması vakit aldı. Ben Kiel ve Hamburg bölgesinde kalışımı biraz daha uzattım. O anda param azaldı. Gerçi çok tasarruflu bir hayat yaşamıştım. Yanımdaki 500 dolar ki o sıralarda 1 doların Alman markı karşılığı 4 mark 20 fenik civarındaydı. Oldukça azalmıştı. Kaldığım otellerin en pahalısındaki otel fiyatı 7-8 mark civarındaydı. Yani 2 dolardan azdı. Kiel'deki yurtta ise çok daha ucuzdu. Ama tabii tren paraları, yemek paraları, gazete dergi paraları, şunu da itiraf edeyim bazen de bira parası derken mevcudatım giderek azalıyordu. Ne olur ne olmaz diye babamdan biraz para göndermesini istedim. Gelen mektuba göre göndermişti ama paranın iki ülkenin birinden ötekine gidişi o zamanlar hayli vakit alıyordu. Gönderildiği bildirilen bankaya arada bir uğruyordu. Neden sonra o da gerçekleşti. Alman biralarının çok çeşitli olduğunu o yolculukta öğrendim. Türkiye'de o zaman sadece tekel birası vardı, sarısı ve siyahı. Almanya'da yüzlerce çeşidi. Tabii hepsini değil ama herhalde 10-15 çeşidini, bir kısmını fıçı birası olarak o gezi sırasında denedim. O arada Cihat babandan benden haber gelene kadar orada kalabilirsin diye bir not gelmişti. O haber gelinceye kadar bir süre daha kaldım. 3 hafta diye hesap etmişken Avrupa'da kalışım 2 ayı geçti, 3 aya yaklaştı. O arada Orhan bana geçici bir iş bile buldu. Bir enstitünün Almanca'dan Türkçe'ye yapılmış bazı çevirilerini, Türkçelerini biraz daha geliştirme işini. O işten de biraz para kazandım. Onun da dönüş hazırlıklarıma katkısı oldu. Avrupa'ya vapurla gelmiştim, trenle döndüm. Trene Hamburg'dan bindim, Selanik'te indim. Ertesi gün bir başka trenle İstanbul'a ulaştım. Tabii niçin Selanik diye bir soru akla gelebilir. İstanbul'a trenle geliş yolu normalde Bulgaristan üzerindendir. Ama o dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerindeki gerginliklerin sonucu olarak o normal yol kapalıydı. Yunanistan'a gidip oradan Türkiye'ye giden trene aktarma yapılması gerekiyordu. Bunun bavul indirip taşımanın yanında bir de Selanik'te otel bulup gecelemek gibi bir sıkıntısı vardı. Ama benim için şöyle bir avantajı oldu. Trende Yunanlı bir öğrenci, galiba Münih'ten binmişti. Benim oturduğum kompartımanda yer vardı. Geldi oraya oturdu. Adı Kosta'ydı. Konuştuk. Türk-Yunan ilişkileri falan derken ahbap olduk. Selanik'te bir gece kalıp aktarma yapacağımı öğrenince bizde kalırsın dedi. Babası Selanik Üniversitesi'nde profesörmüş. Ayıp olur falan dedimse de ısrar etti. Zaten Selanik istasyonunda inince babası onu arabasıyla karşılamaya gelmişti. O da ısrar edince sorun halloldu. Beni hem denize bakan iki katlı evlerinde misafir ettiler, hem o akşam şehri gezdirdiler, hem de ertesi gün trene bindirdiler. O günden sonra Selanik'e ve Selaniklilere sempatim arttı. Türk-Yunan ilişkileri konusunda da eskisine göre daha iyimser olmaya başladım. Sonra İstanbul, sonra Ankara. Annemin babamın evine yerleşme. Yazmayı unutmuşum. Gazeteye istifamı gönderdikten sonra annemlere yazmıştım. Benim eşyalarımı tercümanın bürolu lojmanından alıp bir depoya koymalarını rica etmiştim. Bir süreliğine onlarda kalacaktım. Tabii memnun oldular. Evlilik öncesindeki yatağımı hazırlamışlar. Ankara'daki yeni hayatım başladı. Aynı zamanda yeni gazetenin hazırlıkları başladı. Cihat baban anlattı. Bu bir Ankara gazetesi olacaktı. Başka yerlere de gönderilecekti. En başta Ankara'daki okurlarına hitap edecekti. Gene bir ortaklıktı ama ortaklar artık ticari hayatın içinde değildiler. Bir kısmı Hürriyet Partili milletvekiliydiler. Cihat baban da artık onlarla birlikteydi. Partiye de katılmıştı. Ortaklar gazeteyle ilgili yetkileri Cihat babana vermişlerdi. Gazete iktidara muhalefet eden bir gazete olacaktı. Ama tabii konusu sadece siyaset olmayacaktı. Gazeteciliğin her alandaki gereklerini yerine getirmeyi hedefleyecekti. Cihat Baban gazetenin genel yönetmeni, o zamanki adıyla yazı işleri müdürü, şimdiki adıyla genel yayın müdürü olarak İstanbul'dan o sıralarda Milliyet'te de çalışmış olan Tarık Buğra'yı düşünmüştü. Buğra hem değerli bir edebiyatçıydı hem de gazetecilik tecrübesi vardı. İstanbul'da oturuyordu ama Ankara'ya gelecekti. İkinci adam olarak o zamanki adıyla istihbarat şefliğini, yani haber müdürlüğünü veya yönetmenliğini bana vermek istiyordu. Tabii merkezdeki kadroyu Ankaralı gazetecilerden kuracaktık. O konuda benden katkı bekliyordu. İdarehane ve matbaa için Sanayi Caddesi'ndeki bir apartman katı ile depo ve matbaa için zemin katı ve bodrum katları tutulmuştu. Makineler gelmişti, kuruluyordu. Anlaştık. Hemen oturup çalışmaya başladık. Birkaç gün sonra Tarık Buğra geldi. Kadroyu birlikte kurduk. Ben Ankara'da o zamana kadar tanıdığım arkadaşlardan bir kısmıyla temasa geçtim. Buğra ile birlikte görüşmelere başladık. Sonuçta genç ama yeteneklerini kanıtlamış bir yazı işleri ve istihbarat kadrosu ortaya çıktı. Cihat Baba'nın yönetiminde yeni gazetenin çerçevesini hep birlikte hazırlamaya başladık. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 398.